Ayrım 21. Şeytan Seçeneği. Frederick Forsyth. Sayfa 215. Batı Almanya Şansölyesi Dietrich Busch, Adalet Bakanı'na ayın ortalarına doğru bir gün eski Palais Schomberg'in yanındaki şansölyelik binasında özel odasında kabul etti. Batı Almanya Hükümet Başkanı penceresinin önünde durmuş, dışarıdaki donmuş kara bakıyordu. Yeni hükümet binasının içi gömlekle dolaşılacak kadar sıcaktı. Dışarıdaki dondurucu ocak havası içeri sızmıyordu bile. ''Bu Mishkin ve Lazarev işi ne durumda?'' diye sordu Busch. ''Çok garip,'' dedi Adalet Bakanı Ludwig Fischer. ''İnsanın umduğundan daha yardımcı oluyorlar. Gecikmesiz falan bir yargılanma ister gibi bir halleri var.''
''Çok iyi, bizim de istediğimiz bu. Peki nasıl yardımcı oluyorlar?''
Sağ kanattan çok yetenekli bir avukat önerildi kendilerine. Parasını Almanlar ve belki de Amerika'dan Yahudi Savunma Birliği karşılayacaktı. Kabul etmediler. Avukat Ukrayna'da Yahudilere yapılan tetiş hareketlerini falan da işin içine katarak büyük bir gösteri yapmak arzusundaydı.
''Bunu isteyen bir sağ kanat avukatı mı?'' dedin.
''Öyle. Ancak Lazarev'le Mishkin suçlarını kabul edip hafifletici nedenler göstermek istediler. Bunda ısrar ediyorlar. Uçak Schönefeld pistine indiği anda silahın kazayla patladığını ileri sürerlerse bu da bir savunma olur. Yeni avukatları böyle yaparlarsa cinayet suçlamasının kazayla adam öldürmeye dönüştürülmesini isteyecek.''
''Bunu sağlayabiliriz sanırım,'' dedi şansölye. ''O takdirde ne kadar ceza yerler?''
''Uçak kaçırmayı da hesaplarsak 15-20 yıl. Üçte birini çektikten sonra affedilme hakları doğar. Daha genç çocuklar, 25 yaşlarında falan, 30 yaşına vardıklarında çıkmış olurlar.''
''5 yıl diye omurdandı Busch. Ben önümüzdeki 5 ayı düşünüyorum. Bellekler zayıftır. 5 yıl sonra arşivlerde unutulurlar.''
''Her şeyi kabul ediyorlar. Yalnızca silahın kazayın patladığında ısrar ediyorlar. İsrail'e varmak için başka bir yol bilmediklerini söylüyorlar. Ölüme neden olmak dahil her suçlamayı kabul edecekler.''
''Pekala,'' dedi şansölye. ''Ruslar hoşlanmayacaklar ama geniş kapsamlı bir şey bu da. Cinayetten yaşam boyu hüküm giyerlerdi. Ama bugünlerde o da 20 yıldan fazla sürmüyor.''
''Bir şey daha var. Batı Almanya'da bir cezaevine nakillerini istiyorlar.''
''Neden?''
''KGB'nin intikamından korkuyorlar. Batı Almanya'da Berlin'de olacaklarından daha güvenlikte olacaklarına inanıyorlar.''
''Saçma. Batı Berlin'de yargılanacaklar ve orada kalacaklar. Ruslar Berlin cezaevinde bir hesaplaşmaya girişemezler. Buna cesaret edemezler. Yine de bir yıl sonra falan bir şeyler düşünebiliriz. Pekala Ludwig, eğer bize yardımcı olurlarsa elini çabuk tut. Ne yap et, seçimlerden önce şu basını ve de Rus büyükelçisini sırtımdan çek.''
Sabah güneşi Çita'da Freya'nın üzerine doğmuştu. Tekne son 75 gündür bağlı olduğu rıhtımda gece gündüz karıncaların saldırısına uğramış gibiydi. Enine boyuna yüzlerce millik elektrik kablosu borular döşenmişti. Bir labirenti andıran elektrik donanımı tamamlanmış, inanılmaz derecede karmaşık pompa düzeni yerleştirilmiş ve denenmişti. Bilgisayarla birbirine bağlı olan aygıtlar ambarlarını doldurup boşaltacak, dümene tek bir insan eli değmeden tekneyi haftalarca pusulanın gösterdiği yöne götürecek, geceleri yıldızları gözleyecek, altındaki deniz yatağının engebelerini izleyecekti. Tayfalarını aylarca karaya çıkmadan idare edecek kadar kilerleri ve derin dondurucuları vardı. Mobilyalar, kapı kulpları, lambalar, tuvaletler, mutfak ocakları, merkezi sistem ısıtma havalandırma, sinema, sauna, 3 tane bar, 2 yemek salonu, yataklar, ranzalar, halılar ve askılıklar da yerli yerindeydi artık. 5 katlı kaptan köşkü lüks bir oteli andırıyordu. Kaptan köprüsü, telsiz odası, bilgisayar odası. Sonuncu işçi de araç gerecini alıp tekneyi terk edince Freya, boy, güç, taşıma kapasitesi, lüks ve teknik incelikleriyle insan teknolojisinin su üstünde yüzdürebildiği en üstün nesneydi. 30 kişilik tayfası 2 hafta önce uçakla gelmiş ve tekneye iyice ısınmışlardı. Kaptan Larsen, ikinci ve üçüncü kaptanlar, birinci ve ikinci makinist, elektrik mühendisi, telsizci ve baş kamarot dışında bir aşçı, dört kamarot, üç makinist, itfaiyeci, bir onarım ustası, bir pompacı ve on denizciden oluşuyordu mürettebat. Freya'nın denize açılmasına iki hafta kala römorkörler gemiyi İse Körfezi'nin ortasına çekti. Çifte uskuru ilk kez orada dönmeye başlayıp tekneyi deneme seferi için Batı Pasifik sularına çıkardı. Mürettebat ve 8-10 Japon teknisyeni için 15 günlük gece gündüz çalışma, tüm sistemleri arka arkaya her türlü olasılığa karşı deneme demekti bu. 170 milyon dolara mal olan gemi o sabah Körfez'den ağır ağır çıkarken Nagoya açıklarındaki tüm küçük tekneler korkuya varan bir şaşkınlıkla kendisini seyrediyorlardı. Moskova'nın 20 kilometre dışında müzesi ve gerçek ayı etinden biftekleriyle boğazına düşkün kişiler arasında ün salmış lokantasıyla Arhangelskoye turistik köyü vardır. O Ocak ayının dondurucu son haftasında Adam Munro, İngiltere Büyükelçiliğinden bir sekreterle kendisine bir masa ayırmıştı. Yemeğe çıkardığı kızları sık sık değiştiriyor, böylece kendisinden çok şeyler uman o kızların böyle havalarda neden uzakta bir yer seçtiğini sormalarını önlüyordu. Lokantanın içi sıcak ve rahattı. Adam kıza sigaralarını arabada unuttuğunu söyleyip izin isteyince kız hiçbir şey demeden omuzlarını silkti. Munro karanlık parkta bir çift farın yandığı arabaya doğru titreyerek yürüdü. Valentina'nın yanına oturdu, kolunu boynuna dolayıp kadını kendisine doğru çekti ve öptü. "Adam, senin içeride başka bir kadınla olmandan nefret ediyorum," diye mırıldandı Valentina erkeğe sokularak. "Ama önemli değil ki bu. Kimsenin buraya gelmemden kuşkulanmaması için bir yol yalnızca, sana haberlerim var."
"İkimiz hakkında mı?"
"Evet, bizimkilere seni buradan çıkarmama yardım edip edemeyeceklerini sordum, olumlu yanıt verdiler. Bir planları var, Romanya kıyılarındaki Konstanza'yı bilir misin?"
Valentina başını salladı. "Adını duydum ama hiç gitmedim. Ben Karadeniz'in Sovyet kıyılarında geçiririm tatillerimi."
"Sasha ile oraya gidebilir misin?"
"Sanırım tatillerimde istediğim yere gitmekte özgürüm. Romanya'da sosyalist blok ülkesi, kimsenin dikkatini çekmez."
"Canım, bahar ta zaman başlıyor."
"Mart'ın sonunda sanırım, önemli mi bu?"
"Nisan ortalarında bunu gerçekleştirmeliyiz. Bizimkiler senin bir sürat motoruyla açıkta bekleyen bir şilebe getirilebileceğini düşünüyorlar. Bahar tatilini Sasha ile Konstanza'da ya da yakınlardaki Mamaya kıyılarında geçirmeyi sağlayabilir misin?"
"Bir denerim. Nisan'a? Ah, adam çok yakın."
"Öyle sevgilim. 90 günden az. Benim gibi sen de biraz daha sabırlı ol. Görürsün, sonunda başaracağız. Yepyeni bir yaşam başlayacak bizim için." Valentina 5 dakika sonra ocak başlarındaki politbüro toplantısının zabıtlarını vermiş ve karanlığın içinde kaybolmuştu. Munro kağıtları gömleğinin içine yerleştirip Arhangelskoye lokantasının sıcaklığına döndü. Sekreter kız havadan sudan konuşurken kendi kendine bu kez yanlışlık yok, gerilemek yok, 1961'deki gibi Valentina'yı bırakmak yok diye söz veriyordu. Bu kez artık sonsuza dek birlikte olacaklardı. Castle Townhouse'da uzun salonda Edwin Campbell arkasına yaslanıp karşısındaki Profesör Sokolov'a baktı. Gündemdeki son madde de görüşülmüş, son ödün de koparılmıştı. Alt kat yemek salonundan gelen haberde oradaki konferansın da yukarıdaki ödünlere uygun olarak geliştiği bildirilmişti. "İvan dostum, bu iş burada biter sanırım," dedi Campbell. "Bu aşamada bundan fazlasını başaramayız artık." Rus gözlerini önündeki Kiril alfabesiyle yazılı kağıttan kaldırdı. 100 günü aşkın bir süredir ülkesini açlıktan kurtaracak tahılı koparmaya ve karşılığında da uzaydan Doğu Avrupa'ya kadar silah düzeyinde pek fazla bir indirim yapmamaya çalışmıştı. 4 yıl önce Cenevre'de akla bile gelmeyecek ödünler verdiğini biliyordu. Ama yine de elindeki çok kısa süre içinde elinden gelen her şeyi yapmıştı.
Sanırım haklısın Edwin. Şimdi istersen hükümetlerimiz için silahları azaltma anlaşmasının çerçevesini hazırlayalım.
Ve ticaret protokolünde dedi Campbell. Onu da isteyeceklerini sanırım.
Sokolov acı acı gülümsedi. Hem de çok isteyeceklerinden eminim. Bundan sonraki hafta boyunca her iki tarafın çevirmenleri ve stenografları hem anlaşmayı hem de ticaret protokolünü hazırladılar. Başkanların bir iki konuda danışıldığı zaman fikirlerini söylemekten başka bir işleri yoktu. Bu aşamada işi yardımcıları yürütüyordu. Belgeler hazırlanınca her iki başkan da bunları üstlerine sunmak üzere başkentlerine döndüler.
Andrew Drake elindeki dergiyi fırlatıp arkasına yaslandı. Acaba diye söylendi. Elinde 3 fincan kahveyle odaya giren Kerim ne dedi? Drake dergiyi Tatar'a attı. İlk makaleyi oku. Drake kahvesini içerken Kerim okudu. Kaminsker ikisine de bakıyordu.
Delisin sen dedi Kerim.
Hayır, biraz cüretli olmazsak daha 10 yıl hiçbir iş yapmadan burada otururuz. Düşündüğüm başarılmaz bir şey değil. Bak Mişkin ile Lazarev 15 güne kadar yargılanacaklar. Sonuç şimdiden belli. O yüzden planlamaya şimdi başlayabiliriz. Onları o cezaevinden ancak bizim çıkarabileceğimizi biliyoruz. Onun için hemen plan hazırlamaya başlayalım. Azamat, sen Kanada'da paraşütçü birliğindeydin değil mi?
Elbette, hem de tam 5 yıl.
Patlayıcı kurslarına katıldın mı?
Evet, tahrip ve sabotaj. 3 ay istihkamcıların yanında kaldım.
Yıllar önce benim de elektronik ve telsiz tutkum vardı dedi Drake. Babamın ölmeden bir radyo onarım dükkanı vardı, ondan belki. Bunu başarabiliriz. Dışarıdan yardım gerekecek ama yine de başarabiliriz.
Kaç kişi gerekecek?
En az bir.
Mişkin ile Lazarev'i tanıyacak biri. O Miroslav olacak. İş için de biz ikimizden başka nöbet tutacak 5 kişi.
Böyle bir şey daha önce hiç yapılmamıştır.
Beklenmedik bir davranış olacağı için hazırlıklı olmayacaklar.
Sonunda yakalanırız dedi Kerim.
Belli olmaz.
Üstelik yakalanırsak yargılanmamız son 10 yılın üzerinde en çok konuşulacak şey olur.
Mişkin ile Lazarev de İsrail'de olacaklarından Batı dünyasının yarısı bizi alkışlayacaktır.
Özgür Ukrayna davası Sovyet bloku dışındaki tüm gazete ve dergilerin baş sayfalarına geçecek.
Bu işi açabileceğim 5 kişi tanıyor musun?
Yıllardır bu tür kişilerin adlarını toplarım. Konuşmaktan bıkmış kişiler. Bundan önce yaptıklarımızı öğrenince bize katılacak 5 kişiyi ay sonundan önce bulacağıma eminim.
Pekala dedi Kerim, kabul. Benim nereye gitmemi istiyorsun?
Belçika'ya. Brüksel'de büyükçe bir daire tut. Adamları oraya getirip merkezimiz yaparız.
Drake arkadaşlarıyla konuşurken dünyanın öteki yarısında Cheetah'da güneş ıhı tersanesi üzerinde doğuyordu. Motorları çalışan Freya rıhtıma bağlı beklemekteydi. Bir gece önce ıhı müdürünün bürosunda yapılan uzun bir toplantıya hem tersane hem şirket müdürleri muhasebeciler Henry Wennerstone ve Thor Larsen katılmışlardı. İki teknik uzman dev tankerin tüm sistemlerinin kusursuz olarak çalıştığını belirtmişler. Wennerstrom da Freya'nın siparişi uygun olduğunu belirten belgeyi imzalamıştı. Tankerin imalat kontratını imzaladığı zaman tutarın %5'ini, tekne kızağa konduğu gün %5 suya indirildiğinde %5 ve teslim anında da %5'ini ödemişti. Kalan %80'le bu miktarın birikmiş faizini de 8 yıl içinde ödeyecekti. Ancak teslim belgeleri imzalandığında gemi artık Wennerstrom'undu. Tersanenin bayrağı törenle indirilmiş ve Nordia deniz yollarının Viking miğferli mavili gümüşlü bayrağı şimdi direkte dalgalanmaktaydı. Kaptan köprüsünde Wennerstrom, Thor Larsen'in koluna girip kaptanı telsiz odasına çekti. Kapı kapanınca oda tam bir ses geçirmezliğe kavuşuyordu.
Tekne senindir Thor. Avrupa'ya varış planında küçük bir değişiklik yapıldı. Rotterdam'a tam yüklü olarak gireceksin.
Larsen şaşkınlıkla baktı patronuna. Tam yüklü ULCC'lerin limanlara girmediklerini ikisi de bilirlerdi. Büyük tankerler açıkta demirleyip yüklerini daha küçük tankerlere boşaltırlar, limanların sığ sularına yükleri hafiflemiş olarak girerlerdi. Ya da deniz adaları denilen deniz ortasındaki petrol boşaltma tesislerine yanaşır, burada karaya uzanan borular yoluyla yüklerini boşaltırlardı. Her limanda bir sevgilisi olmak tanker mürettebatı için bir şakaydı. Bir yıl boyunca bir tek limana bile yanaşmadıkları olur, yıllık izinlerine tankerden helikopterle çıkarlardı. Bu yüzden süper tankerlerin mürettebat bölümü gerçek yuvalarını aratmayacak biçimde döşenirdi.
Manştan geçemeyiz dediler sen.
Manştan geçmeyeceksin. İrlanda'nın batısından, Hebrid adalarının batısından, Pentland, Firth'in kuzeyinden, Orkney ve Shetland adalarının arasından geçip Kuzey Denizi'nden güneye inecek, 20 kulaçlık hattı izleyerek derin denizde demirleyeceksin. Oradan da kılavuzlar Maas Halisi'ne kadar getirecekler. Römorkörler de Europort'a çekecekler.
İç kanaldan tam yükle geçemeyiz diye Larsen itiraz etti.
Geçersin, kanalı son 4 yıl içinde 40 metreye kadar taradılar. Senin su kesimin 33 metre olacak.
Thor, yeryüzünde 1 milyon tonluk bir tankeri Europort'a sokacak bir kaptan varsa o da sensin. Güç bir iş olacak ama bırak şu son zaferi de göreyim. Tüm dünyanın onu görmesini istiyorum Thor.
Benim Freya'm, herkes onu bekleyecek, limanda hiç kuşkun olmasın.
Hepsini getireceğim oraya. Hollanda hükümeti, dünya basını, hepsi konuğum olacaklar ve hepsi şaşkınlıktan dillerini yutacaklar. Aksi takdirde tankeri kimse göremeyecek ve Freya tüm yaşamını karadan uzak geçirecek.
Pekala ama yalnız bir kere dedi Larsen. Tanker rıhtıma yanaştığında ben de 10 yıl yaşlanmış olacağım.
Wennerström yaramaz bir oğlan çocuğu gibi gülümsedi. Hele onu bir görsünler Thor. Nisan'ın 1'inde Rotterdam'da görüşmek üzere.
10 dakika sonra Wennerström gemiden ayrılmıştı. Freya tam öğle saatinde Japon işçilerinin alkışları arasında kıyıdan ayrılıp körfezin ağzına doğru yola çıktı. 2 Şubat günü saat 14'te yine Pasifik sularına çıkıp rotasını güneye, Filipinlere, Borneo ve Sumatra'ya çevirerek ilk seferine başladı. Politbüro 10 Şubat'ta toplanıp Castletown'da hazırlanan anlaşma taslaklarını görüşmeye başladı. Rudin ile kendisini destekleyenler bu toplantıda anlaşmayı geçirebilirlerse ondan sonra büyük bir olay çıkmadıkça onaylatıp imzalatabileceklerini biliyorlardı. Yefrem Vişnayev ile savaş yandaşları da bunun farkındaydılar. Toplantı uzun ve çekişmeli sürdü. Dünya devlet adamlarının özel toplantılarında bile birbirlerine ılımlı bir dille konuşup saygıyla hitap ettikleri sanılır. Oysa bu varsayım son birkaç ABD başkanı için geçerli olmadığı gibi kapalı oturumdaki bir politbüro için de tümüyle yanlıştır. Rusça küfürler havada uçuşur durur. Yalnızca titiz Vişnayev ses tonunun buz gibi olmasına karşın dilini temiz tutmaya çalışıyordu. Karşı taraftan da konuşmaları Dışişleri Bakanı Dmitri Rykov sürdürmekteydi.
Geçen Temmuz'un fiyatlarıyla 55 milyon ton tahıl satın almayı garantiledik. Bunu elde edemeseydik ulusal çapta bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Bunun yanı sıra 3 milyar dolarlık modern teknoloji alıyoruz. Tüketim malları, sanayi, bilgisayar ve petrol üretimine ilişkin bu teknolojiyle son 20 yıldır bizi sarsan sorunların üstesinden gelip 5 yıl içinde düzlüğe çıkabileceğiz.
Buna karşılık silah düzeyinde ve hazırlık durumunda verdiğimiz önemsiz ödünler, bunu vurgulayarak belirtiyorum. Bu 5 yıl içinde bizim 3. dünyaya egemen olma ve bu dünyanın ham maddelerini ele geçirme planlarımızı aksatmayacaktır.
Geçen Mayıs ayında karşılaştığımız felaketten Maxim Rudin yoldaşın esin verici liderliği sayesinde kurtulmuş bulunuyoruz. Bu anlaşmayı reddetmek bizi geçen Mayıs'a döndürmekle kalmayıp 1982 ürünümüzün sonu 60 güne kadar tümüyle tükeneceğine göre daha kötü bir duruma itecektir. Anlaşmanın oylaması bir bakıma Maxim Rudin'in liderliğinin de oylaması anlamına geliyordu. Sonuçta 6-6 durum değişmediği için başkanın bulunduğu taraf yine kıl payıyla istediğini elde etmişti. O gece evlerine dönerlerken Vişnayev Mareşal Kerenski'nin arabasına binmişti. Onu düşürecek tek şey kaldı şimdi, dedi Vişnayev. Anlaşma onaylanmadan önce yandaşlarından bir ya da ikisini bizim tarafa çekecek ciddi bir olayın çıkması. Böyle bir şey olmadığı takdirde Merkez Komite Politbüro'nun önerisine uyarak anlaşmayı onaylayacaktır. Berlin'deki o iki lanet Yahudinin Ivanenko'yu öldürdükleri bir kanıtlanabilse. Kerenski ise yanlış tarafı seçip seçmediğini düşünüyordu. 3 ay önce Rudi'nin Amerikalılar tarafından sıkıştırılacağından ve Yeşil Çuha masa başındaki desteğini yitireceğinden çok emindi. Ama kendisi Vişneyev'e bağlıydı. 2 ay sonra Doğu Almanya'da o dev Sovyet askeri manevraları yapılamayacaktı ve Kerenski de bunu hazmetmek zorundaydı. Bir şey daha var, dedi Vişneyev. Bunu 6 ay önce bilseydik, iktidar kavgası şimdiye kadar sona ererdi. Kuntsevo kliniğindeki adamımızdan haber aldım. Maxim Rudin ölüyor.
Ölüyor mu, ne zaman?
Gerektiği kadar çabuk değil. Bu anlaşmanın onaylandığını görecek dostum. Zaman bizim için çok hızlı akıp gidiyor ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Tek umudumuz Ivanenko olayının patlak vermesi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 225.